Ayrım 11.
Sayfa 125. 40 yılda bir de büyük yortularda Sergei Platonovich dostlarına ziyafet çekmekten hoşlanırdı. Evine çağırdığı konuklara pahalı şaraplar çıkarır, taze havyar, en iyisinden çeşitli çerezler sunardı. Ama yaşayışı genellikle sade ve tutumluydu. Hayatta kendinden esirgeyemediği tek bir şey vardı Mokov'un, kitap. İş kitap almaya geldi mi akan sular dururdu. Severdi okumasını. Her okuduğunu anlayacak kadar da zekiydi. Küçücük gözlü, sivri burunlu, sarışın bir adam olan ortağı Konstantinoviç, Atyopin, ona pek ender uğrardı. Ust, Medved Zikaya'dan eski bir rahibeyle evlenmiş, 15 yılda 8 çocuk yapmıştı. Vaktinin çoğunu evinde geçirirdi. Yemelyan, Konstantinoviç alay yazıcılığından yetişmeydi. Üste karşı kayıtsız şartsız boyun eğiminin o bunaltıcı kokusunu da eve getirmişti. O evdeyken çocukları ayaklarının ucuna basarak yürürler, fısıltıyla konuşurlardı. Her sabah kalkar kalkmaz yemek odasındaki büyük, siyah duvar saatinin altında sıra olurlardı. Anaları en arkada dururdu. Yatak odasından babanın kuru öksürüğü duyulunca karmakarışık, yanlış yunluş dualar okunmaya başlardı. Onlar duayı bitirene kadar Yemelyan Konstantinoviç giyinmiş olur, küçük, yeşil gözlerini kısarak yemek odasına girerdi. Bir piskopos gibi kurula kurula uzattığı tombul elini, çocukları hiç sırayı bozmadan gelir öperlerdi. Yemelyan Konstantinoviç karısının yanağından öper, sonra çeyleri S gibi çıkararak sorardı. ''Polis kasayı yaptın mı?'' ''Evet Yemelyan Konstantinoviç.'' Şöyle koyu bir say ver bakayım bana. Ortaklığın iş defterlerine o tutardı. Kalın harflerle yazılı zimmet ve borç başlıklı sayfaları gösterişli, kuyruklu evrak katibi yazısıyla baştan aşağı doldurmuştu. Borsa haberlerini okur, hiç gerekmediği halde burundan sıkmalı gözlükle dolaşırdı. Adamlarına karşı nazikti. İvan Petrovic müşteri Toris bezi istiyor. Karısı ona Yemelyan Konstantinoviç, çocukları Beyba, adamları Tsatsa derdi. Köyün iki papazı Vissarion ve Pankratin'in Sergei Platonoviç'le araları iyi değildi. Ne zamandır kavgalıydılar. Bunlar kendi aralarında da geçinemezlerdi. Pankrati hizipçinin, entrikacının biriydi. Durup dururken milleti ayartır, birbirine katardı. Doğuştan iyi huylu, frengiden hımhım dul Vissarion, Ukraynalı bir kahya kadınla yaşıyordu. Merdümgiriz bir adamdı. Sonsuz gururundan, entrikacı kişiliğinden ötürü Pankrati'yi hiç sevmezdi. Öğretmen Balanda'dan gayri hepsi kendi evinde otururdu. Mokov'un mavi boyalı evi köyün alanına bakıyordu. Dükkan camlı kapısı ve rengi kaçmış tabelasıyla karşıda alanın tam ortasındaydı. S.P. Mokov ve J.K. Atyopin mağazası. Dükkana bitişik alçak damlı uzun bir ambar ve kiler vardı. Ondan 40 metre kadar ileride kilisenin kırmızı tuğladan bahçe duvarıyla yeşil soğan biçimi kubbesi yükselirdi. Okul kilisenin öte yanına düşüyordu. Duvarları beyaz badanalı, sert yüzlü. Papaz Pankrati ile Papaz Vissarion'un gösterişli evleri de o yandaydı. Biri açık mavi boyalı, önü bahçeli, öbürü oymalı parmaklıkları geniş balkonuyla ötekine benzemesin diye kahverengi. Köşede Atyopi'nin acayip, dar, iki katlı evi, sonra postane, kazakların saman ya da teneke damlı kulübeleri geliyordu. En sonra değirmenin tepesinde paslı yel horozlarıyla yuvarlak damı görünürdü. Köyde oturanlar sürgülü, kilitli pancurların ardında dünyadan kopuk yaşarlardı. Ne köyün dışı, ne köyün içi umurları. Akşam oldu mu her aile, eğer komşulara gidilmeyecekse sürgüsünü sürer, köpeğini avluya salardı. Sessizliği tek bozan gece bekçisinin çıngırağı olurdu. Ağustos sonlarında bir gün Mitka Korşunov, nehrin kıyısında Elizabetta Mokov'la karşılaştı. Nehrin öbür yakasından daha yeni gelmişti. Kayığını iskeleye bağlarken şen, renkli, hafif bir teknenin akıntının yüzünde kayıp gittiğini gördü. Tekne iskeleye yöneldi. Boyarişkin kürek çekiyordu. Çıplak başı terden parıl parıldı. Şakaklarında damarları şişmişti. Mitka teknenin içinde oturan Elizabetta'yı önce tanımadı. Hasım şapkası kızın yüzünü mavi gölgeye koymuştu. Güneş yanığı ellerinde, göğsünün üstünde bir demet sarı nilüfer çiçeği tutuyordu. Mitka'yı görünce bağırdı. Korşunov, aldattın beni. Aldattın mı? Hatırlamıyor musun? Hani balık tutmaya gidecektik seninle? Boyarişkin kürekleri bırakıp doğruldu. Teknenin burnu çakılları sıkıştırarak kıyıya sürtündü. Unuttun mu? Elizabetta kıyıya atlarken gülüyordu. Vaktim olmadı, işin başımdan aşkın, dedi Mitka özür dilercesine. Elizabetta ona doğru yöneldi. Mitka soluğunu tutarak yanına gelen kıza baktı. Ama yeter artık, istemiyorum artık Elizabetta Sergeyevna, ben yokum artık. Bu lanet suda kürek çekmekten bıktım valla, ellerim kabardı, kara daha iyi. Boyarişkin kararlıydı. Kocaman çıplak ayağını kireçli kayaya bastı, kıyıya çıktı. Buruş buruş öğrenci kasketiyle alnının terini sildi. Liza hiç ona cevap vermeden Mitka'ya doğru yürüdü. Mitka genç kızın uzattığı eli acemice sıktı. Ne zaman çıkıyoruz balığa? Diye başını arkaya atıp gözlerini kırpıştırarak sordu Liza. İstersen yarın gideriz. Hazır tırmık işi bittiydi. Yine atlatmıyorsun ya beni. Hayır, niye atlatayım? Erken mi gelirsin? Gün ağarmadan. Bekleyeceğim bak. Gelirim, mutlaka gelirim. Hangi pencereyi tıkırdatacağını unutmadın değil mi? Bulurum, merak etme, diye Mitka gülümsedi. Galiba yakında buradan gidiyorum. Gitmeden bir balığa çıkmak isterim. Mitka sustu. Kayağının paslı anahtarını parmakları arasında çeviriyor, kızın dudaklarına bakıp duruyordu. Diye sordu Boyarişkin, elinde tuttuğu bir midye kabuğunun renklerine bakıp. Hemen gidiyoruz. Bir an sustu. Sonra kendi kendine gülümseyerek sordu. Sizin ailede geçen de düğün oldu değil mi? Evet, kız kardeşimin düğünü. Kiminle evlendi? Sonra sorusuna cevap beklemeden bir daha gülümsedi. Öyle esrarengiz kaçamak. Muhakkak gel, emi. Bir kere daha kızın gülüşü ısırgan otu gibi yaktı geçti Mitka'yı. Kızın tekneye gidişini seyretti. Elizabetta gülümseyerek Mitka'ya bakıp başıyla Allah'a ısmarladık derken Boyarişkin sabırsız tekneyi itti kıyıdan. Tekne iyice uzaklaşmıştı. Mitka Boyarişkin'in kim bu delikanlı diye sorduğunu işitti. Tanıdığım biri. Sevgilin değil ya. İskarmozların gıcırtısından Mitka Elizabetta'nın cevabını işitemedi. Boyarişkin'in önce küreklerin üstüne eğildiğini, sonra gülerek başını geriye attığını gördü. Elizabetta'nın yüzünü göremiyordu. Esintide hafif hafif sallanan mor kurdelasının ucu şapkasından çıplak boynuna sarkmıştı. Mitka'nın pek balığa merakı yoktu. O akşamüstü olduğu kadar heyecanla hiç hazırlanmamıştı. Bir parça kuru tezeyi ufalayıp ateş yaktı. Sebze bahçesinde darı pişirdi. Sonra olta kamışlarını hazır etti. Mişey karşısında yalvarıyordu. Beni de götürsene Mitri. Bir başına üstesinden gelemezsin. Yaparım, merak etme. Mişey içini çekti. Ne zamandır seninle balık tutmadım. Şöyle 10 kiloluk bir sazan. Hiç de fena olmazdı. Mitka gözlerini kısmış, kazandan tüten buhara bakıyordu. İşi bitince ön odaya gitti. Büyük baba Grishaka yuvarlak bakır çerçeveli gözlüklerini takmış, pencerenin kenarında İncil okuyordu. Dede, dedi Mitka kapıya yaslanıp. İhtiyar gözlüklerinin üstünden torununa baktı. Ha, ilk horoz öter ötmez beni uyandır. Nereye öyle sabahın köründe? Balığa. İhtiyara balık dedin mi, akan sular dururdu ama Mitka'nın tasarılarını ilkin karşı koyar gibi yaptı. Baban kenevir yarın dövülecek, dedi. Aylaklığın sırası mı? Mitka yerinden bir kımıldadı. Başka hava çaldı. Peki öyleyse sana bir ziyafet çekerim demiştim. Madem kenevir işi var, gitmem ben de. Dur, nereye gidiyorsun? İhtiyar telaşlandı. Gözlüklerini çıkardı. Babanla konuşurum, gidersin. Balık yeriz, fena mı? Hem yarın da çarşamba. Hadi bakalım, bakma öyle alık alık. Ben seni kaldırırım. Gece yarısı olunca ihtiyar Grishaka bir eliyle keten pantolonunu tutmuş, öbür elinde sopası, el yordamıyla merdivenlere indi. Titrek beyaz bir gölge gibi avluyu geçip ambara yöneldi. Mitka bir kilimin üstünde horluyordu. Grishaka sopasıyla oğlanı dürtükledi. Ambarın içi yeni harmanlanmış tahılla fare pisliği kokuyordu. Bir de içinde oturulmayan yerlerin ekşi küf kokusu. Mitka uyanmadı. İhtiyar önce hafifçe dürtüştürdü. "Mitka, Mitka, hey Mitka!" diye fısıldadı. Mitka daha da fazla horlayarak bacaklarını karnına topladı. Grishaka işi azıttı. Sopayı Mitka'nın karnına daldırıverdi. Mitka birden uyandı. Sopanın ucunu kavradı. "Amma da uyuyorsun be!" dedi ihtiyar. "Sus sus, gürültü etme!" diye Mitka uykulu uykulu fısıldadı. Ayakkabılarını aradı. Köyün alanına vardığında horozlar ikinci kere ötüyordu. Papaz Vissario'nun evinin önünden geçti. Kümeste bir horoz çatlak sesiyle öttü. Tavuklar usul usul korkulu gıdakladılar. Bekçi dükkanının basamaklarında uyukluyordu. Burnunu koyun postu gocuğunun yakasına gömmüştü. Mokofların evine varınca balık takımlarını bir kenara bıraktı. Köpekleri ayaklandırmamak için ayaklarının ucuna basa basa merdiven başına ulaştı. Buz gibi soğuk demir kilidi denedi önce. Kapı sımsıkı kapalıydı. Soğukluğun parmaklıklarını aşıp kanatlı pencereye vardı. Pencere yarı açık duruyordu. Karanlık oyuktan bir ılık tatlı kadın kokusu, yaban sıladığı başka kokular çarptı burnuna. Elizabetta Sergeyevna! Birden çok bağırmış olmaktan korktu. Bekledi. Çıt yoktu. Ya yanlış pencereye gelmişse? Mokov uyuyorsa orada? Tüfekle gelirdi üzerine alimallah. Elizabetta Sergeyevna, balık tutmaya geliyor musun? Yanlış pencereye gelmişse hali dumandı. Kalkıyor musun? Diye sordu titizlenip. Başını pencereden içeri soktu. Kim o? Telaşlı bir ses duyuldu içeriden. Benim, ben Korşunov. Balığa geliyor musun? Ha, bir dakika. İçeride birisi hareket etti. Kızın ılık, uykulu sesi sanki nane kokuyordu. Mitka odada beyaz bir şeyin hışırtılar çıkararak kımıldadığını gördü. Burada yatağın içinde. Elizabetta'yla güneşin doğmasını beklemek kim bilir ne güzel olurdu. Şu şeyin yerine, balığa çıkmanın, suda üşüyüp durmanın öyle diye düşündü. Yatak odasının kokusunu içine çekti. Az sonra pencerede Elizabetta'nın gülümseyen yüzü belirdi. Başında beyaz başörtüsü vardı. Buradan çıkacağım. Elini uzatsana. Gel. Mitka kıza yardım etti. Onun elini kendi eline sıkarken yakından ta gözlerinin içine baktı Liza. Çabucak hazır olmadın mı ha? Acele etme, vaktimiz var daha. Dona giden yamacı indiler. Liza biraz şişkin göz kapaklarını ovuşturdu. Öyle tatlı uyudum ki, daha da uyurdum yani. Pek erken çıktık yola, baksana. Yok, en uygun zamanda çıktık. Köyün alanından dona giden ilk sokağa sapıp kıyıya yürüdüler. Geceliğin nehir kabarmıştı. Akşamdan kıyıda kuruda bırakılan kayık şimdi biraz açıkta sallanıyordu. Elizabetta içini çekti. Pabuçlarını çıkarmadan olmayacak. ''Ben taşırım seni.'' dedi Mitka. ''Yok, pabuçlarımı çıkarayım, daha iyi. Ben seni taşırsam daha iyi olur.'' ''Yok, yok.'' dedi Elizabetta çekingen bir sesle. Mitka aldırmadı. Sol koluyla dizlerinin üstünden kavrayıp tüy gibi havaya kaldırdı kızı. Suya yürüdü. Kız çaresiz Mitka'nın sert boynuna kollarını dolamıştı. Usul usul gülüyordu. Köylü kadınların çamaşır yıkamak için kullandıkları bir taşa takılıp tökezlemeseydi Mitka, orada kısaca kazara öpüşmeyeceklerdi. Elizabetta hafif bir çığlık attı, yanağını Mitka'nın dudaklarına bastırdı. Kayıktan iki adım beride durdu Mitka. Su çizmelerine çarpıp akıyor, ayaklarını üşütüyordu. Mitka ipi çözdü, kayığı kıyıdan itti, içine atladı. Ayakta kürek çekiyordu. Kayığın ardında sular mırıldar ağlar gibiydi. Kayık akıntıya usulca göğüs verdi. Karşı kıyıya yöneldi. ''Nereye gidiyoruz?'' diye Mitka'ya bakıp sordu Liza. ''Karşı kıyıya.'' Kayığın omurgası nehrin kumluk yatağına sürtündü. Mitka hiç sormadı. Kızı kucakladığı gibi ötede çalılara götürdü. Delikanlının yüzünü ısırdı, tırmık attı. Bir iki kere kısık kısık haykırdı Elizabetta. Boşuna. Gücünün kesildiğini duyunca kızgınlıktan ağlamaya başladı. Ama gözlerinden yaş gelmiyordu. Sabah saat 9 sularıydı, döndüler. Gökyüzünü kızıl sarı bir pus kaplamıştı. Rüzgar nehrin yüzünde dalgaları köpürtüyordu. Kayık dalgaların üzerinde ine çıka giderken Elizabeth'in soluk yüzüne çarpan buz gibi serpintili damlacıklar kirpiklerine, saçının tellerine takılıp kaldı. Elizabeth bezgindi. Gözleri kısık, dalgaların kayığa attığı bir çiçeğin sapını elinde kırıp ufalıyordu. Mitka hiç ona bakmadan kürek çekiyordu. Ayağının dibinde ağızları açık, turuncu halkalı gözleri patlak patlak iki küçük sazan balığı. Mitka'nın yüzünde suçluluk, memnunluk ve endişe karışımı bir ifade vardı. ''Seni Semyonov'un iskelesine çıkarırım, daha yakın gelir.'' dedi kayığı akıntıya sokarken. Issız kıyı boyunca donun dik yamaçlarında toza batmış söğütlük çitler sıcak rüzgarın altında bitkindi. Havada bir yanık çalı kokusu vardı. Ayçiçeklerinin ağır, olgun, serçe yeniği tablalarından şişkin tohumlar saçılmıştı yere. Çayır yeni boy veren taze ottan tüm zümrüt yeşiliydi. Uzakta aygırlar ard ayaklarıyla yeri dövüyor, nehrin üzerinde yine kızgın güney rüzgarı esiyordu. Elizabeth kayıktan çıkarken Mitka balıkları ona uzattı. ''Al, bu senin payın.'' dedi. Kız şaşkın kirpiklerini kaldırdı. Mitka'nın yüzüne baktı. Balıkları da aldı. ''Peki, ben gidiyorum.'' dedi. Dal parçasına takılı balıkları elinde tutarak zavallı bir yüzle döndü. Kendine güveni, neşesi, ne varsa çalılığın orada kalmıştı. Elizabeth, genç kız şaşkınlığını, öfkesini belli etmeden döndü baktı, yaklaştı. Mitka sıkılıyordu, kızgındı da o yüzden. ''Entarinin arkası.'' dedi. ''Leke olmuş, büyük değil öyle.'' Elizabeth omuzlarını silkti. Köprücük kemiğine kadar kızardı. Kısa bir sessizlik oldu. Sonra Mitka öğüt verdi. ''Arka yoldan git, daha iyi.'' ''Ne de olsa alandan geçeceğim. Siyah etekliğimi giyecektim bugün. Keşke giyseydim.'' diye üzüntüyle, hiç beklenmedik bir nefretle konuştu Elizabeth'a. ''Bir yaprak sürteyim mi azıcık yeşillensin?'' dedi Mitka. Elizabeth'in gözlerinin yaşlarla dolduğunu görünce şaşırdı. Hafifçecik, fısıltılı batı meltemi gibi haber köyü boydan boya dolaştı. ''Mitka Korşunov, Sergei Platinoviç'in kızını baştan çıkarmış.'' Davarlarını sabahın köründe köyün sürüsüne katmaya götüren, kuyu başında sıra bekleyen ya da nehrin kıyısında yassı taşlar üstünde çamaşır yıkayan kadınlar hep aralarında bu haberi konuştular. ''Kızın anası yok, öldü biliyorsun. Babası hep çalışır, üvey anasının umrunda değil. Bekçi gece yarısı bir adamı dip penceresinin camına vururken görmüş. Hırsız sanmış önce, kimdir diye koşmuş bakmış ki Mitka. Zamane kızları, boyunlarına kadar günahta ne olacak? Bir işe yaramaz ki hiçbiri. Mitka benim Mihail'e kızla evleneceğini söylemiş. Dur bakalım, daha bacak kadar çocuk. Zorlamış kızı, ırzına geçmiş diyorlar. Hadi canım, olur muymuş öyle şey? Dedikodu yolları, sokakları dolaşıyor. Tıpkı bir kapının zifte bulanması gibi genç kızın o vakte kadar tertemiz kalmış adını kirletiyordu. Sonunda söylenti kulağına gelince Mokov damdan başına kiremit düşmüş gibi oldu. Tam iki gün ne dükkana uğradı ne değirmene çıktı. Üçüncü günü kır atını arabaya koşturdu. Nahiye merkezine gitti. Yolda karşılaştığı kazaklara burnu havada, hiç de dostça olmayan selamlar verdi başıyla. Ardından iki Yağız atın çektiği pırıl pırıl bir başka araba geliyordu. Yol boyunca arabacı Yemelyan kırlaşmaya yüz tutmuş sakalına yapışık gibi duran piposunu tüttürdü. Parlak mavi dizginlerle oynadı durdu. Atlar düzgün nal sesleriyle yolu çınlattılar. Elizabeth dizlerinin üstünde küçük bir çanta, sapsarı bir yüzle arabacının arkasında oturmuş, kederli kederli gülümsüyordu. Kapıdan geçerken Vladimir'le üvey anasına el salladı. Tam o sırada Panteleimon Prokofievich dükkandan çıkıyordu. Durdu. Mokov'un adamlarından birine merakla sordu. ''Beyin kızı nereye gidiyor ki?'' Öteki kişi oğlunun meraklı haline baktı da acıdı. Cevap verdi. ''Moskova'ya okumaya.'' Ertesi gün yer alan bir olay, nehrin kenarında, kuyu başlarında, davar çayıra çıkarken uzun boylu söz konusu edildi. Alacakaranlık bastırmadan önce köyün sürüsü otlaktan yeni dönmüştü. Mitka Sergei Platinoviç'i görmeye gitti. Kimseyle karşılaşmasın diye akşamı beklemişti. Mokov'a dost ziyaretine değil, kızı Elizabetta'yı istemeye gidiyordu. Topu topu 4 kere görmüştü kızı. Son karşılaşmalarında aralarında şöyle bir konuşma geçti. Elizabetta, bana varır mısın? Saçmalama. Sana bakarım, severim. Evde adamımız var bizim. Sen pencerede otur, kitabını oku. Bir işe el sürme, ha? Aptallığı bırak. Mitka gücendi, üstelemedi. O akşam eve erken gitti. Ertesi sabah babasının şaşkın yüzüne bakıp niyetini açıkladı. Baba, düğün hazırlığımı yap benim. Tövbe de lan. Sahiden baba, şaka etmiyorum. Acelen de var üstüne. Ah baba, kime yakalandın ha? Kaçık martı olmasın. Görücüleri Sergei Platinoviç'e gönderiver. Miron Grigorievich koşum takımlarını onarıyordu. Elindeki araçları dikkatle bir yana koydu, katıla katıla gülmeye başladı. Keyfin yerinde bugün bakıyorum, dedi. Mitka diretince sonunda babası köpürdü. Hadi oradan alık sen de. Sergei Platinoviç'in sermayesi 100.000 rubleyi aşkın. Tüccar adam. Sen nesin? Çek arabanı hadi, yoksa kayışı yersin bak. Bizim de 12 çift öküzümüz, bunca toprağımız yok mu? Kaldı ki köylü o, biz kazağız. Hadi çek arabanı, dedi Miron, kısa kesti. Mitka'nın halinden anlayan bir kişi çıktı, büyük babası. Oğluna gidip laf anlatmaya çalıştı ihtiyar. Miron, dedi, ne var? Niye razı olmuyorsun yahu, madem oğlan aklına koymuş? Baba çocukluk etme şimdi, vallahi Mitka enayinin biri ama sen... Kes sesini. Grishaka sopasını yere vurdu. Onlardan ne farkımız var bizim? Bir kazağın oğlu tutmuş ondan kız istemiş. Öpsün başına kosun. Herkes bilir bizi bu yörede. Dilenci değiliz, bir şey değiliz. Toprağımız var Miron. Git iste kızı. Utanma. Değirmeni de çeyiz versin de. Miron yine öfkelendi. Fırladı avluya çıktı. Mitka baktı olmayacak, kararını verdi. Akşama kadar bekleyecek, Mokov'a kendi gidecekti. Babasının inadı tutmasın, Nuh der peygamber demezdi. Üstelemeye değmezdi artık. Islık çala çala yürüdü. Mokov'un sokak kapısına vardı. Orada birden bir ürkeklik geldi üzerine. Bir an duraladı. Avluyu geçti sonra. Kapıya yürüdü. Camlıkta kolalı önlüğü hışır hışır öten hizmetçi kıza sordu. Bey evde mi? Çay içiyor, bekle. Mitka oturdu, bekledi. Bir cigara yaktı. Sonunu yere atıp üstüne bastı. O sırada yeleğinden ekmek kırıntılarını silkeleye silkeleye Mokov dışarı çıktı. Mitka'yı görür görmez kaşları çatıldı. Gel bakalım içeri, dedi. Mitka Mokov'un sepserin odasına girdi. Odanın içi kitap ve tütün kokuyordu.